أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah Resulü'nün Siretinden Kesitler programında artık Allah Resulü'nün daveti sona erdirmiş olduğu veda haccıyla birlikte veda haccı öncesine rastlayan bir takım olaylarla programımıza son vermeye çalışacağız. Geçen bölümde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Tebük Savaşı Medine'ye dönüşünden sonra Hazreti Ebu Bekir önderliğinde, rehberliğinde bir hac kafilesini, yaklaşık 300 kişiden oluşan bir hac kafilesini Mekke'ye gönderişi ile ilgili bölümde kalmıştık. Allah Resulü vefatından yaklaşık 2 sene öncesinde Müslümanlara haccın yapılış şekillerini, Mekke ile ilgili bir takım talimatları vermek üzere ve özellikle ancak pratikle anlaşılabilen, ancak uygulamaya koymak suretiyle Müslümanların anlayabileceği bir konu olan haccı öğretmek üzere Hazreti Ebu Bekir önderliğinde yaklaşık 300 kişilik bir grupla Medine'den Mekke'ye gönderdi. Ebu Bekir radıyallahu anh maiyetindeki bu Müslümanlarla birlikte Medine'den ayrıldıktan sonra Tevbe suresinin ilk bölümünü oluşturan ayetler nazil oldu. Ve hemen Allah Resulü Medine'de bulunan Hazreti Ebu Bekir'le birlikte gitmeyen Hazreti Ali'yi bu Tevbe suresinin ilk ayetlerinin oluşturduğu konuları bildirmek üzere Mekke'deki insanlara ve bütün dünya insanlarına bildirmek üzere yola çıkardı Hazreti Ali'yi. Ali peygamberden aldığı direktiflerle ve Mekke'de insanlara bildireceği emirlerle birlikte yola çıktı ve Ebu Bekir'e ulaştı. Ali radıyallahu anh'ın insanlara bildireceği temel konular Tevbe suresi ya da Berae suresi diye bilinen bu surenin ilk bölümlerini oluşturan temayı insanlara anlatmaktı. Amaç buydu yani. Peki ne bildirecekti Hazreti Ali? Tek başına gitseydi olmaz mıydı? Ebu Bekir'e ulaşması şart mıydı? Ebu Bekir'in programıyla insanların toplu bir şekilde bulunduğu bir sırada bu talimatların verilmesi şart mıydı? Evet, şarttı. Zaten böyle bir zorunluluk olmasaydı Allah Resulü Hazreti Ali'yi derhal yola çıkarmazdı. Ve Ali yola çıktıktan sonra Ebu Bekir'e ulaştı. Daha sonra Mekke'de insanlara şu ilkeleri ilan etti. Hazreti Ali'nin ilan ettiği, peygamberin ilan etmesini istediği ilkeler az ve öz olarak, temel olarak şunlardı. Bu yıldan itibaren müşrikler Kabe'yi çıplak olarak tavaf etmeyecekti. Çünkü bugüne kadar, hicretin 9. yılına kadar Mekke'deki insanlar, civardaki insanlar İbrahim'in geleneği olarak Kabe'yi tavaf etme adetini sürdürüyorlardı. Ancak Kabe'yi tavaf etme adeti İbrahim geleneğine güya dayandırılıyor. Fakat insanlar kendi kafalarından, kendi düşüncelerinden ortaya koymuş oldukları bir takım ilkelerle, prensiplerle bu haccı yapıyorlar. Mesela insanların hiç giymediği, giydikten sonra içinde günah işlemediği bir elbiseyle Kabe'nin tavaf edilmesini şart koşmuşlardı. Bu da mümkün değilse, ki çoğu zaman da mümkün olmuyordu, o zaman Kabe çıplak tavaf edilecekti ve bu bir prensipti. Kabe tavaf edilirken ıslıklar çalınacaktı, el çırpılacaktı, alkış yapılacaktı. Onların gelenekleri buydu. Oysa bunun bitirilmesi şarttı artık. Çünkü buraya artık şirkin prensipleri değil, Allah'ın prensipleri egemen olmaya başlayacaktı. Ve kıyamete kadar haccın nasıl yapılması gerektiği de artık insanlara bildirilecekti. Ve Ali'nin ilan ettiği ilke işte buydu. Müşrikler Kabe'yi artık tavaf etmeyecek, hele ki çıplak olarak hiç tavaf etmeyecekler. Bir başka ilke ilan ediliyordu. Anlaşmalılar hariç müşriklere 4 ay süre tanınacaktı. Bu 4 ay süre içerisinde ya müşrikler İslam'ı kabul edecek, Müslüman olacak, ya da Müslüman olmayı kabul etmiyorlarsa ikinci bir seçenek olarak Mekke'yi terk edip gideceklerdi. Daha önce peygamberle anlaşma yapan bir takım müşrik kabileler vardı. Bu kabileler artık bu 4 aylık sürenin dışındaydı. Onlarla anlaşmanın müddeti ne zamana kadar idiyse o zamana kadar bu uyarıdan muaftılar. Anlaşma süresi bitince, mesela 4 ay ya da 4 sene, 5 senelik bir anlaşma yapan kabileler var idiyse onlar bu süreye kadar serbestler. Ancak o süreden sonra durumları yeniden gözden geçirilecekti. Ama anlaşma yapmayan, anlaşmalı olmayan diğer kabilelere ise 4 aylık süre içerisinde ya Müslüman olmaları ya da Mekke'yi terk etmeleri isteniyordu. Bu da ilan edilen çok önemli bir ilkeydi. Artık Mekke ve dolayısıyla Arabistan Yarımadası şirkten, müşrikten, putperestlikten temizlenmesi gerekiyordu. Peygamberin davetinin sonuna doğru yaklaşıldığı bu aylarda artık bu işin bitirilmiş olması gerekirdi. Peygamber misyonunu tamamlayacaktı ya, artık bu misyonun tamamlanmasına ait bir özellik olarak şirkin, müşriklerin temizlenmesi de artık bir şarttı, bir zorunluluktu. Bir başka ilkeyi de Hazreti Ali yine radıyallahu anh şöyle ifade ediyordu. Artık şu bilinsin ki ancak cennete müminler girecektir. Mümin olmayanlar da cennete girmeyecektir. Çünkü bu ilkenin de önemli bir noktası vardı. Çünkü Yahudiler de, Hristiyanlar da ve zaman zaman müşrikler de cennete gireceklerini ya da rahat bir hayat sürdüreceklerini iddia ediyorlardı ya, işte onlara bir noktada ret mahiyetinde müminler ancak cennete girecek. Müminin tanımı da zaten Allah'ın kitabında yapılmıştı. Ve Hazreti Ebubekir'in önderliğinde yapılan bu bir hac provasında Müslümanlara haccın menasiki, yani haccın kuralları, yapılış şekli de bu şekilde öğretilmiş oluyordu. Evet, bu bir provaydı. Bir sene sonra peygamberin önderliğinde yapılacak büyük hac için bir mini prova şeklindeydi Hazreti Ebubekir'in yapmış olduğu bu hac. Ve Yarımada'da İslam'dan haberdar olmayan kalmamıştı. Tabi Peygamber aleyhisselam özellikle Tebuk gazvesiyle İslam'ın sesini sınır ötesine, yani Arabistan Yarımadası'nın artık kilometrelerce ötesine bu davayı taşırdıktan sonra, uyardıktan sonra artık başka bir bölüme geçmesi gerekiyordu. İslam'ı kabul eden, İslam'ı duyan, İslam'ı öğrenen, yeni bir dinle karşı karşıya olan bu insanların artık İslam'dan haberdar olması, İslam'ın emir ve yasaklarını da tamamen öğrenmeleri de artık bir zorunluluk halindeydi. Yani bunlara İslam'ın öğretilmesi gerekiyordu. İslam'ı bir eğitimden geçmeleri gerekiyordu. Bir rehberin, bir kılavuzun, bir muallimin, öğretmenin denetimiyle, onların yol göstermesiyle bu insanların İslami bir eğitimden geçmesi, eğitim sürecinden geçmesi gerekiyordu. Çünkü İslam sadece gönüllerde kalan bir sistem değildir. Çünkü İslam sadece iman ettim demekle insanın elde ettiği bir düşünce değildir. Ve çünkü İslam sadece iman ettik demekle, iman etmekle başıboş bırakılacak bir dünya sistemi, bir dünya görüşü değildir elbette. Ve İslam, ferdin önce iman etmesinden sonra çevresine pratik olarak Müslüman olduğunu göstermesi, yani amel olarak ortaya koyması, ardından ferdi olarak iman ve amel yaşantısını toplum planına dökmesi, yani emri bil maruf yapması, nehy anil münker yapması ya da Asr suresinin ifadesiyle hakkı tavsiye etmesi gerekiyor. Ferdi bir din değildir İslam. Hem fert dinidir hem toplum dinidir. Her koyun kendi bacağından asılır düşüncesinin İslam'da yeri yoktu. Ya da herkes kendi haline baksın düşüncesi İslam'da yeri olmayan bir düşünceydi. Peki ne olacaktı? İnsanlar öyleyse ve Müslümanlar inandıkları dini, yaşamaya çalıştıkları bu dini çevrelerine de anlatmak, çevrelerinde de yaşanır hale getirmek zorundaydılar. İşte bu maksatla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerden bir kısmını eğitici, öğretici ve geliştirici olarak çevre kabilelere gönderdi. Mekke ve Medine civarına gönderdi. Mesela Halid bin Velid'i Necran bölgesini eğitmekle, öğretmekle görevlendirmişti. Muaz'ı, Hazreti Ali'yi, Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhum ecma'in, bütün bu ashab-ı kiramı da Yemen'in değişik bölgelerine göndermiş, orada İslam'ı seçen, Müslüman olan insanlara İslam'ın öğretilerini, emir ve yasaklarını öğretmekle görevlendirilmişlerdi. Özellikle Muaz'la Peygamber aleyhisselam arasında geçen bir diyalogdan söz etmeden geçemeyeceğim kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu örnek verdiğim bu sahabileri gönderdikleri ya da görevlendirildikleri mıntıkalara Peygamber aleyhisselam gönderdiği zaman, göndereceği zaman onlara şunu tavsiye ediyordu. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz, onlara yardımcı olunuz diyordu. Davanın ya da davetin temeli de zaten bu esas üzerine oturacaktı. Evet, bilmediğimiz bir hadise değil bu. Peygamber aleyhisselamın bu ifadesi, kolaylaştırıp zorlaştırmamak, müjdeleyip ürkütmemek. Ama bana öyle geliyor ki, bugünkü toplumda biz Peygamber aleyhisselamın bu ifadesini öylesine laşkalaştırdık ki, öylesine yalama bir hale getirdik ki, sanki dinden taviz veriniz anlamına çektik biz bu ifadeyi. Sanki Peygamber aleyhisselam bunu söylemekle, sanki Muaz'a, Ali'ye, Halid bin Velid'e diyordu ki, evet gidiniz, onlara yumuşak davranınız, dinden tavizler veriniz, İslam'ı kabul etmeleri için her türlü kolaylığı sağlayınız, hatta gerektiği zaman haramları bile müsamaha göstererek helalleştirmesine müsaade ediniz der gibi bir anlam yüklüyoruz ki çok yanlış. Evet, bizde de böyle değil mi günümüzde? Müslümanlar birilerine, bir yerlere İslam'ı davet etmeye, İslam'a davet etmeye çalıştıkları, çabaladıkları zaman ve insanlar da davetin şekli hoşlarına gitmediği zaman hemen peygamberin bu sözüyle karşımıza dikilirler. Peygamber dememiş mi efendim, kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, ürkütmeyin dememiş miydi? Peki siz ne ürkütüyorsunuz, siz ne zorlaştırıyorsunuz, din bu kadar zor mu? Böyle derler. Peki bunun yeri neresidir kıymetli dinleyiciler? Yani Peygamber aleyhisselam gerçekten bunu söylemekle hala inancı kalbine yerleştirememiş saydığımız Müslümanların sözleri gibi bir söz mü ortaya çıkaracaktır? Elbette değil. Burada kolaylaştırınız, zorlaştırmayınızdaki maksat, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyinizdeki, ürkütmeyinizdeki maksat, acaba dinin bir takım emir ve yasaklarını hafife almak manasına mı gelecekti? Yani taviz verme anlamına mı gelecekti? Ciddiyetsizlik manasına mı gelecekti? Birçok şey mübah göstermek anlamına mı gelecekti? İnsanlara hoş görünmek adına, Müslümanları ve İslam'ı sempatik göstermek adına acaba onlara yamışmak anlamına mı gelecekti? Elbette değil. Din ne ise o şekilde ortaya koymaktır. Ancak dinin bir hususta iki türlü müsamahası varsa, dinin bir konuda iki türlü emri varsa, işte bu iki türlü emirden birisi hafifse, insanlara bu hafifini gündeme getirin. Onları hemen zor bir durumla karşı karşıya getirmeyiniz. Çok pratik bir örnek verelim isterseniz. Mesela Peygamber aleyhisselam Allah'ın emriyle içkiyi haram kılmaya başladığı o süreç içerisinde bir tedriciliğe başvurmuştu. Rabbimiz öyle murad etmişti. İçkiyle haşir neşir olan, su gibi içkiden vazgeçemeyecek olan bu insanların elbette öncelikle içkiden vazgeçirebilmenin yollarını araması gerekirdi. Ve öyle oldu nitekim. Önce içkinin zararının faydasından çok oldu. Daha sonra içkili bir durumdayken namazlara ya da namaz yerlerine yaklaşılmaması gerektiği ve en sonunda da içkinin kesin kes haram olduğu ifade edildi. İslam'ı insanlara ulaştırırken de herhalde aynı metot takip edilecekti. Onlara, daha yeni İslam'la tanışan insanlara, daha yeni İslam'ın iyisinin ancak bilebilen bu insanlara elbette ilk vereceğimiz şeylerin bilinmesi gerekirdi. Yoksa diyelim ki gerçekten hiçbir şeye inanmayan bir ateist bayana, bir kadına İslam'ı anlatmaya çalışırken hele sen önce şu başını ört de ondan sonra İslam'ı anlatalım demenin yanlışlığını bilmeliyiz. Çünkü bu karşımızdaki kadın zor bir hayat geçiriyor. Bu hayatla birlikte haşır neşir olmuş. Kim bilir kaç yıldır aynı hayat sistemine alışmış. Bir çırpıda bunu atın demekle atılacak bir hadise değil. İşte bu noktada zorlaştırılmayacak. Yani ona başını aç devam et denilmeyecek elbette ama ona öncelikle imanın ilkeleri anlatılacak ve daha sonra kendisi zaten kendisine düşen görevi soracaktı. Ve Peygamber aleyhisselam Muaz'ı gönderirken şöyle diyordu. Önce onlara vardığında Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed aleyhisselamın da onun kulu ve elçisi olduğuna iman etmeye çağır. Şayet bunu kabul ederlerse onlara namaz kılmalarını öğret. Günde 5 defa 5 vakit namaz kılmalarını, her gün bunu tekrar etmelerini öğret. Bunu da kabul edip yaparlarsa mallarından belli oranlarda zekat vermeleri gerektiğini bildir. Ve sakın ha kimsenin malına haksız bir şekilde dokunma. Muaz'a bunu söylüyordu. Bir tedricilik vardı. İman, imandan sonra imanın en güzel pratik şekli namaz ve zenginlik ya da mal açısından pratik şekli zekat ve bu şekilde de Muaz gönderiliyordu bir rehber, bir eğitici olarak. Evet, kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amacı sadece ferdi bir hayat olsaydı, sadece insanların gönüllerinde, vicdanlarında gizli olan bir düşünceyi hayata geçirmiş olmak için bir mücadele girişseydi, herhalde Mekke'den çıkıp Medine'ye gelme ihtiyacı hissetmezdi. Demek ki İslam'ın topluma hakim kılınma mücadelesinde mutlaka bir adımın ya da adımların atılması gerekiyordu. Ve Peygamber aleyhisselam da böyle yaptı. Nitekim hicretin 9. yılında heyetler halinde insanlar gelmiş, Peygamber aleyhisselam mescidinde bunları karşılamış, İslam'ı öğrenmek isteyenlere İslam'ı öğretmiş, onlara dini anlatmış, bunlardan bir kısmı ikna olup iman etmişler, bir kısmı da ikna olmadıkları için ya da gerçekten inatlarına mağlup oldukları için İslam'ı kabul etmeden dönmüşlerdi. Ve sanki Nasr suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ Hani Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve de insanların Allah'ın dinine fevç fevç, grup grup, heyet heyet, bölük bölük girdiklerini gördüğün zaman diyordu ya Rabbimiz, işte aynen insanların Allah'ın dinine bölük bölük girmeye başladıkları bir dönem artık başlıyordu. Ve tabii ki Peygamber aleyhisselamın misyonu da artık tamamlanmak üzereydi. Ve Peygamber aleyhisselam hicretin 10. yılının bittiği günlerde Müslümanlara bir emir veriyordu. Mekke'yi hac etmek üzere, tavaf etmek üzere Müslümanlara bir emir verdi. Ve Müslümanlar bu emri duyar duymaz hazırlıklara başladılar. Herkes hazırlığını yaptı. Çevreden duyan, Medine civarından duyan bütün insanlar da hazırlıklarını yaparak Medine'ye geldiler. Peygamberle birlikte yola çıkmak için her şey tamamdı. Ve Peygamber aleyhisselam kendisiyle birlikte hazır olan bütün Müslümanlarla birlikte Zilkade'nin 25. günü, yani yaklaşık olarak hacca 15 gün kala Medine'den ayrıldı. haccın tüm kurallarını öğretmek üzereydi bu sefer. Peygamberle ilk defa yüzle gelenler de vardı bu grubun içerisinde. Ya da Mekke'de karşılaşacak olanların arasında peygamberi hiç görmemiş, ilk defa görecek insanlar da vardı. Gerek Tebuk gazvesinde, gerek diğer gazvelerde Müslüman olmuş, fakat peygamberle yüz yüze gelmemiş insanlar vardı. Bunlar da hac için Mekke akın akın geleceklerdi ve peygamberle yüz yüze olacaklardı. Sayı, yani veda haccından bahsediyoruz. Veda haccına katılanların sayısı konusunda bir takım rakamlar öne sürülür. 150 bin kişiye ulaştığı söylenir. Peygamberin veda hutubesini irad ettiği toplum, cemaat. Bazıları itiraz ederler. 150 bin kişi olabilir miydi? Şöyle bir hesap ettiğimiz zaman pek de yadırganacak bir rakam değil kıymetli dinleyiciler. Çünkü Tebuk gazvesinde 30 bin tane asker vardı, Müslüman ordu mensubu vardı, İslam ordusunun ferdi 30 bin civarındaydı. Medine'de kalanlar da bunun dışındaydı, hariçti. Artı tabi Medine dışındaki Müslümanlar da vardı, yine bu orduya katılmamışlardı. Kadınlar, çoluk çocuk, ihtiyarlar da bunun içerisine girdiği zaman veda hutbesi sırasında bu sayının 130 bin ya da 150 bine ulaşmaması için hiçbir neden yoktu. Ve Peygamber aleyhisselam Mekke'ye vardı, haccını yaptı. İlk haccıydı ve de son haccıydı bu. Haccın bu şartlarla, yani günümüzde yaptığımız Allah'ın peygamberi vasıtasıyla bize öğretmiş olduğu haccı ilk ve son defa yapıyordu. Daha önce Peygamber aleyhisselamın Kabe'yi tavafları söz konusu olmuştu. Ancak sistematik haldeki haçtan bahsettiğimiz zaman peygamberin ilk ve son haccıydı bu ve de veda haccıydı. Peygamber aleyhisselam bütün menasikini yaptı. Bütün kurallarını yerine getirdi. Beraberinde kurban da götürmüştü. Ve Arafat'ta vakfe yapmıştı. Arafat'ta durduğu zaman işte adeta insan hakları evrensel beyannamesinin 1400 sene önceki hali, İslami insan hakları evrensel beyannamesinin adeta simgeleşmiş bir hali olan veda hutbesinde Peygamber aleyhisselam öncelikle karşısında duran 130 bin aşkın Müslümana, ardından onların şahsında bütün dünya insanlarına ve de özelde bütün dünya Müslümanlarına sesleniyordu, son hutbesini veriyordu. Genel anlamda veda hutbesini veriyordu. Bu hutbeyi temel olarak vermek istiyorum kıymetli dinleyiciler. Daha sonra tek tek üzerinde duracağız kısaca. Peygamber aleyhisselam artık hayatının son günlerine doğru adım adım yaklaştığını Rabbinden gelen bir talimatla öğrenmişti ki insanlara son söyleyeceklerini söylüyordu. Ve şöyle diyordu Mekke'de, bu veda hutbesini verdiği günden yaklaşık 23 sene önce diyelim, 23 sene önce bu mıntıkalara yakın, bu mevkilere yakın Hira'da, Hira mağarasında başlayan bir vahiy sürecinin, bir vahiy zincirinin artık son halkasını oluşturuyordu bu hutbe. Ey insanlar diyordu Peygamber aleyhisselam, sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğim. Ey insanlar, bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, canlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da öylece mukaddestir, kutsaldır. Her türlü taarruzdan masumdur. Yarın Rabbinize kavuşacaksınız. Ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorguya çekileceksiniz. Sakın benden sonra eski dalaletlere dönüp de birbirinizin boynunuzu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki kendisine bu vasiyetimin bildirildiği kimse burada bulunup da işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. Ve Peygamber aleyhisselam devam ediyor. Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Fakat borcunuzun aslını vermek gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle ilk kaldırdığım faiz de Abbas bin Abdülmuttalib'in faizidir. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım kan davası da Rabia İbni Haris bin Abdülmuttalib'in kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınıza yeniden nüfuz ve saltanat kurmak gücünü tamamen yitirmiştir. Fakat siz küçük gördüğünüz işlerde o şeytana uyarsanız, bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakının. Ey insanlar! İnsanları saptırmak için hürmetli ayların yerlerini değiştirip geciktirmek, küfürde gerçekten ileri gitmektir. İnkar edenler, Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak için onu bir yıl haram, bir yıl helal sayıyor. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal sayıyorlar. Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah'a göre ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve ismetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, onların evinizin haremine sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseyi almamaları ve açık bir günahı işlememeleridir. Eğer bunları yapacak olurlarsa, yani izinsiz evinize başkalarını alırlarsa, onların yataklarını ayırmanıza ve onları hafif bir şekilde darbiyle, dövmeyle tazir etmenize Allah izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinize hakları, her türlü yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Muhakkak ki ben size tebliğ ettim. Siz de bu sözlerimi çok iyi anlayın. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki, siz ona sımsıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu hiç şaşırmayacaksınız. O emanet Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyip iyice anlayın. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz, başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğuyla kendisi vermiş olsun. Nefsinize de zulmetmeyiniz. Nefsinizin de üzerinizdeki hakkı vardır. Ve Peygamber aleyhisselam bu hutbeyi verdikten sonra şöyle dua etti. Allah'ım, acaba tebliğ edebildim mi? Bundan sonra Allah Resulü o muhteşem kalabalığa dönüp şöyle buyurdu. Ey insanlar, yarın beni sizden soracaklar, ne dersiniz? Bunun üzerine ashab-ı kiram hep bir ağızdan, Allah'ın risaletini tebliğ ettin, risalet vazifesini ifa ettin, bize vasiyet ve nasihatte bulundun diye şehadet ederiz dediler. Bunun üzerine Allah Resulü 3 kere, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diye buyurdu. Ve Allah Resulü bu şekilde Müslümanlara son söyleyeceği veda hutbesiyle veda ediyordu. Ve tekrar edelim. Allah Resulü 23 sene önce Hira mağarasında Cebrail'i gördüğü zaman sen kimsin dediğinde Cebrail ben Cebrail'im demişti. Ve kendisine vahyin geldiğinden bile habersizdi. Bir görev yüklenmişti kendisine. Mekke'ye gidecekti, insanlara İslam'ı, yeni bir dini anlatacaktı. Ve peygamber tek başına başladı bu işe. Bu dava uğrunda kınandı, hakarete uğradı, azarlandı, sürüldü memleketinden, boykotlara maruz kaldı, akla hayale gelmedik işkence türleriyle karşılaştı, kendisiyle birlikte olan Müslümanlarla beraber. Medine'ye hicret etti, Habeşistan daha önce. Ve 10 yıl boyunca Medine'de yine cihatla sürdü bu hareket. Ve bugün bir bakıyoruz, Peygamber aleyhisselam 23 sene önce başlayan, Hira'da başlayan hareketi, yine Hira'nın yakınında, yine Hira mağarasının bitişiğinde, Arafat'ta noktalıyordu. Arafat'ta bu muazzam kalabalık, bir kişiyle başlayan ve 150 bin kişiyle o gün neticelenen bir kalabalıkla bu iş bitmişti. Ve o gün Peygamber aleyhisselamın bu veda hutbesinde tebliğ ettim mi bu sesleniş, bu hutbe bize de yönelikti. Peygamber aleyhisselam bu hutbede temel özellikleri vurguluyordu. Faizi kaldırdığını söylüyordu. Kan davasını kaldırdığını söylüyordu. Ve bunları kaldırırken de öncelikle akrabalarından başlıyordu. Bütün cahiliye taassupların ayağının altında olduğunu ifade ediyordu. Irkçılığın, taassubun, kavmiyetçiliğin, fanatikliğin her türlüsünü kaldırdığını ifade ediyordu. Kadınlarla ilgili hükümler koyuyordu ortaya Allah Resulü. Kadınların erkekler üzerinde hakları vardı. Erkeklerin de kadınlar üzerinde hakları olduğunu ifade ediyordu. Ve insanların günleri, tarihleri değiştirdiğinden yakınıyordu. İnsanlar keyiflerine göre haram ayları değiştiriyordu. Hac aylarını değiştiriyordu ki Peygamber aleyhisselam bunları engellemeye çalışıyordu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara, toplumlara, özelde de Müslümanlara emanet bırakıyordu. Sapmayacakları, tutundukları takdirde yollarını şaşırmayacakları bir emanet. Allah'ın kitabı ve onun uygulama safhasına konuş şekli olan Allah Resulü'nün sünnetiydi. Bunlara sarıldığınız müddetçe sapmayacaksınız, saptırılmayacaksınız deniyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kanları, malları ve ırzların dokunulmazlığını da, kutsallığını da bu veda hutbesinde insanlara bildirmiş oluyordu. Ve Peygamber aleyhisselamın bu veda hutbesi bir noktada insan hakları evrensel beyannamesinin 14 asır önceki ifade şekliydi. Evet, Peygamber aleyhisselam veda hutbesini verdikten sonra Müslümanlara haccın tafsilatını, uygulama şeklini Müslümanlara öğrettikten sonra Medine'ye döndü. Medine'ye döner dönmez cihat ruhuyla bezenmiş olan, cihatla bezenmiş olan Peygamber aleyhisselam yine bir birlik çıkarıyordu. Bu birliğin başında bu kez Üsame bin Zeyd vardı. Mute Savaşı'nda ilk komutan olarak tayin edilen Zeyd bin Harise'nin oğlu olan, peygamberin azatlı kölesi Zeyd bin Harise'nin oğlu olan Üsame bir komutan olarak tayin ediliyordu. 18 veya 20 yaşlarında bir genç bir delikanlıdır Üsame. Ve peygamber Üsame'nin komutanlığını istiyordu. Nereye gidecekti bu birlik? Filistin civarında Rum topraklarına bir taarruza gitmek üzereydi. Yine Üsame'nin komutanlığına itirazlar geldi. Olur mu canım? Bir hayli yaşlı başlı sahabi var. Bedir görmüş, Uhud görmüş, Hendek görmüş, Tebuk, Mute görmüş, Hayber görmüş bir sürü sahabi varken neden Üsame? Peygamber aleyhisselam insanlara çıktı ve şöyle dedi. Bir zamanlar Üsame'nin babası yani Mute'yi hatırlatıyor. Üsame'nin babası Zeyd'in komutanlığında itiraz etmiştiniz. Size itaati tavsiye ediyorum. İtaat ediniz diyordum. Diyorum diyor Peygamber aleyhisselam. Ve insanlar Üsame'nin komutanlığına artık itiraz etmemek üzere itaat ettiler. Ve Peygamber aleyhisselam o dönemde de hastalığı başladı. Vefat edeceği bir hastalığa yakalandı artık yavaş yavaş Peygamber aleyhisselam. O dönemde işte Üsame birliğini hazırladı ve Medine dışına çıktı. Peygamberin hastalığının artması üzerine orada neticeyi bekledi. Ve tabi Peygamber aleyhisselam o dönemde vefat etmişti. Ebu Bekir halife seçildikten sonra Üsame'nin komutanlığındaki birlik bekliyordu. Halife Ebu Bekir'di, yeni seçilmişti ve gidiyordu Üsame'den. Peygamberin komutan olarak tayin ettiği Üsame'den artık izin de istiyordu. Bir komutan tayin edilmişti. Medine'de kalabilmek için izin istiyordu. Ve hatta Üsame'nin yanına vardığı zaman Üsame diyordu ki ya ben atımdan ineyim ya da sen bin ya Ebu Bekir diyordu da Ebu Bekir kabul etmiyordu. Çünkü peygamber onu komutan tayin etmişti. Varsın bir kölenin oğlu dahi olsa peygamber onu komutan tayin etmişti. Çünkü veda hutbesi sırasında da buna işaret etmişti. Velev ki başınıza bir Habeşli köle, bir zenci, bir siyahi köle bile başınıza emir tayin edilirse ona bile itaat ediniz ha diye emir vermişti ya. İşte bunun ilk uygulaması da buydu. Ve kimseye de ağır gelmedi Müslümanlar. Hiçbir Müslümana da ağır gelmedi. Yaygarayı çıkaranlar münafıklardı. Ve Müslümanlar Üsame'nin komutanlığında da bu birliğe katılmışlardı. Ve Peygamber aleyhisselam Üsame'nin bu savaşa giden bu birliği hazırladı. Bu sırada Peygamber aleyhisselam da hastalığı şiddetlenmişti. Şiddetli hastalığa yakalandı bu süre içerisinde Peygamber aleyhisselam Hazreti Ayşe'nin odasında kalmayı tercih etti. Ve son günlerini Hazreti Ayşe'nin odasında geçirdi. Bu hastalığın şiddetlendiği günlerde Peygamber aleyhisselam Ebu Bekir'in namaz kıldırmasını tavsiye etmişti. İlk etapta Peygamber aleyhisselamın bu teklifini Hazreti Ayşe kabullenmek istememişti. Çünkü diyordu Hazreti Ayşe, babam namaz kıldırmaya başladığı zaman okuduğu ayetlerin etkisiyle ağlar, sızlar, hıçkıra hıçkıra ağlar da Müslümanların namazı batıl olur düşüncesiyle, namazlarında bir problem olur düşüncesiyle kabul etmek istememişti de Allah Resulü ısrarla bunu vurguladı ve Ebu Bekir Müslümanlara namaz kıldırıyordu peygamberin hastalığı sırasında. Son günlerinde Peygamber aleyhisselam yine Ebu Bekir'in namaz kıldırdığı bir günde Hazreti Ayşe'nin odasında bulunduğu bir sırada pencerenin, küçük pencerenin örtüsünü kaldırmış ve Müslümanların Ebu Bekir'in arkasında namaz kılarken saf saf bağlamalarını seyretmiş ve sanki artık bundan sonra böyle bir manzarayı görmemecesine, görmeyecekmişçesine bir tavırla onları süzüle süzüle seyretmişti. Hatta Ebu Bekir de Müslümanlar da peygamberin namaza çıkacağını zannederek geriye çekilmişlerdi de Peygamber aleyhisselam namazlarını tamamlamalarını işaret ediyordu. Peygamber aleyhisselam sanki Müslümanları böyle saf saf sımsıkı ki ennehum bunyanun marsus ifadesindeki gibi birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi bina duvarları gibi olan bu Müslümanları seyrettiği zaman arkasında gözü kalmayacaktı. Bu Müslümanlar saflarını böyle birleştirdikleri gibi camide dışarıda da aynı olacaklardı ve elbette bu davaya kimse zarar veremeyecekti. Ve Allah Resulü artık Müslümanları son görüşüydü bu. Ve Peygamber aleyhisselam Hazreti Ayşe'nin odasında Hazreti Ayşe'nin bize aktardığı bir rivayette de Hazreti Ayşe'nin kucağında vefat ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefat edeceği sırada Hazreti Ayşe anlatıyor. O sırada kardeşim Abdurrahman bir misvak getirmişti. Misvağa baktı diyor Peygamber aleyhisselam. Gözü misvakta takılı kaldı. Misvak mı istiyorsun dedim. İşaretle evet dedi. Bunun üzerine misvakı verdim kendisine. Fakat misvak biraz sertti. Yumuşatayım mı dedim. İşaretle evet dedi. Ve ağzımda yumuşattım. Yumuşattıktan sonra Peygamber aleyhisselama verdim ve misvakledi ağzını. Ağzını misvakledim. Ve Hazreti Ayşe şunu da ilave ediyor. Ölüm sırasında bile, vefat sırasında bile peygamberin tüklüğüyle benim tüklüğümü Allah birleştirdi diyor. Mübarek başları Hazreti Ayşe'nin dizi üzerindeyken rahmeti rahmana kavuşuyordu. Refik-i alaya kavuşuyordu. Çünkü daha önce Allah Resulü yine öyle demişti. Cennetül Bakiye'yi ziyarete giderken, ölmüş olanları ziyarete giderken de aynı duyguları taşımıştı bir gece yarısı. Ve ölüm yaklaşmıştı. İster misin ki dünyada ebedi kalasın, her şeyden faydalanasın, yoksa ister misin ki Allah'a ulaşasın? Ama Allah Resulü ikinciyi tercih etmişti. Allah'a kavuşmayı tercih etmişti ve neticede öyle olmuştu. Ve Peygamber aleyhisselam artık vefat etmişti. Vefat haberi Medine sokaklarında yayıldığı zaman Müslümanların tavırları hiç de zannettiğimiz gibi değildi. Annemizin, babamızın ya da en çok sevdiğimiz bir insanın vefatını gördüğümüz, duyduğumuz zamanki tepkimiz nasıl mı? İşte ondan çok daha dehşetli bir tepki. Hazreti Ömer mesela kılıcını çekiyordu ve kim Muhammed öldü derse onun boynunu, kollarını uçururum diyordu. Muhammed ölmez. Musa da Rabbine gitmişti ya, insanlar onu öldü diye söylemişlerdi. Oysa Rabbi ile konuşmaya gitmişti ve döndüydü. Bunun gibi Muhammed de Rabbi ile konuşmaya gitti ve dönecektir diyordu Ömer. Peki gerçekten Ömer peygamberin vefat ettiğini bilmiyor muydu? Onun da bir insan olduğunu bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. Biliyordu da peki niye böyle diyordu? Şunun içindi çünkü Ömer daha önce de her şeyden daha çok sevdiğini söylemişti peygamberi. Kendisinden de daha çok sevdiğini söylemişti peygamberi. Kendi çoluğundan, çocuğundan, annesinden, babasından hatta kendi nefsinden de daha çok sevdiğini söylemişti peygamberi. Ve onun için de peygambersiz bir güne tahammülü yoktu. Onun için diyordu peygamber ölmedi. Öldü diyenleri öldürmekle tehdit ediyordu. Ve Ebu Bekir geldi haberi duyunca. Peygamber aleyhisselamın yanına geldi, alnından öptü ve örtüsünü örttü. Ama Ömer hala sakinleşmemişti. Ömer'in yanına vardı. Ve baktı, durum bir fitneye mahal açacak şekilde. Sanki Hristiyanların o inancını da gündeme getirecek şekilde bir inanca doğru gidiyor Müslümanlar. Muhammed ölmezdi. Olur mu? Ölmezdi Muhammed. Ve Ebu Bekir bunu duyar duymaz Müslümanları mescide topladı. Onlara şöyle dedi. Muhammed'e tapanlar bilsin ki Muhammed ölmüştür. Ama Allah'a tapanlar bilsin ki Allah bakidir. haydır, la yemuttur, ölmezdir. Ve arkasından Hazreti Ebu Bekir, Ali İmran suresinin 144. ayetini okuyordu. Ve şöyle buyurdu, Bismillah. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْقُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ Muhammed yalnızca bir elçidir, bir Resuldür. Ondan önce nice Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölürse ya da öldürülürse siz topuklarınız üzerine gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topuğu üzerinde gerisin geri dönen kimse Allah'a kesinlikle zarar veremeyecektir. Allah şükredenleri pek yakın ödüllendirecektir. Evet, Ebu Bekir bu ayeti okuyordu. Oysa bu ayet yeni nazil olmamıştı ki. Bundan 7 sene önce Uhud gazvesine nazil olmuştu bu ayet. Yine Müslümanların peygamberin vefat haberini öldürülmüş olduğuna dair yanlışlıkla duyurulan haberi duydukları zaman da aynı dağınıkla düşmüşlerdi de Allah böyle demişti. Muhammed bir elçidir. Kendisine önce elçiler de gelip geçmemiş miydi? Ya peki ölür veya öldürülürse siz hemen gerisin geri mi döneceksiniz diye uyarmıştı ta o zaman. Fakat Hazreti Ömer sanki bu ayetini duymuştu. Öyle diyordu nitekim. Ebu Bekir bu ayeti okuduğu zaman sanki daha önce hiç duymamıştık. Böyle bir ayetin Kur'an'da olup olmadığını sanki bilmiyormuşçasına bir tavır takınmışlardı. Oysa çok iyi biliyorlardı bu ayeti. Ama peygambersiz bir hayatı pek de alışık bir hayat kabul edemiyorlardı. Ve o yüzden böyle diyorlardı. Ve Ömer diyor ki, Ebu Bekir bu ayeti okuyup bize bu nasihat yaptıktan sonra dizlerimin üzerine artık çöke kaldım. Hiçbir şeyi tahammül edemez oldum. Dayanamaz oldum ve yerimde çöktüm kaldım diyor. Ve Peygamber aleyhisselam bu vefatı üzerine gerçekten Müslümanlar onun bir beden olarak aralarına ayrılmasına değil, vahiysiz bir ortamda bulunmalarına üzülüyorlardı. Nitekim Ümmü Eymen şöyle diyordu. Peygamberin vefatı sırasında ağladığını gören Müslümanlara ve niçin ağladığını soran Müslümanlara şöyle diyordu. Allah'tan gelen vahyin kesilmesine üzülüyorum, ağlıyorum. Evet Müslümanlar, Allah'tan gelen vahyin kesilmesine ağlıyorum diyordu Ümmü Eymen. Peygamberin vefatına değil. Vahiy kesiliyordu. Artık o topraklara vahiy bereketi gelmeyecekti. Ve gelmediği için üzülüyordu. Ya peki günümüz Müslümanlarının vahiyle hiç irtibatı olmayan, vahiyle hiç barışık olmayan, hiçbir gün inmemiş ve inmesine de müsaade etmeyen bir toplumda Müslümanlar ne alemde acaba? Ve rastgele bir ölüm de değildi peygamberin vefatı. Çünkü şu söz meşhur bir sözdür. Hepimizin aklında kalması gereken, hepimizin beyinlerine işlenmesi gereken bir sözdü bu. Önceki ümmetlerden hiçbirisi Muhammed gibi birisini kaybetmemiştir. Ve bundan sonra gelecek olan, kıyamete kadar gelecek olan hiçbir ümmet de onun gibi birisini kaybetmeyecekti. Evet, geçmişler Muhammed gibi birini kaybetmediler. Gelecektekiler kıyamete kadar yaşayacak insanlar da Muhammed gibi birisini kaybedemeyeceklerdir. Bunun için Müslümanlar üzgündü gerçekten. Zihinleri darmadağınıktı. Vahiy ile kopukluktan dolayı üzülüyorlardı. Yoksa Muhammed'in ölmesine değil. Çünkü onlar da biliyordu bir beşerdi Muhammed aleyhisselam. Ve bu beşerin bir gün bu toprakları terk etmesi de gayet normaldi. Evet. Ve Peygamber aleyhisselam arkasında kitabı ve sünneti Müslümanlara emanet olarak bırakarak gitti. Ve ardı sıra yine binlerce sahabiyi bırakarak onların benliklerinde İslam'ın yaşantısını, İslam'ın yaşanma modelini bırakarak aralarından ayrıldı ve gitti. İşte bu vefatla, Peygamber aleyhisselam vefatıyla da biz siyer derslerini sona erdiriyoruz. Evet kıymetli dinleyiciler, peygamber yok. Peygamberin beden olarak aramızda yokluğu var. Fakat acaba gerçekten aramızda peygamberin yaşantısını, sünnet-i seniyyesini yaşattığımız zaman peygamber aramızda olmayacak mı? Elbette olacaktır. Çünkü peygamber öyle diyordu. Bu kitabı ve bu sünneti size bırakıyorum. Buna yapıştığınız sürece siz sapmayacaksınız ve kimse sizi saptırmayacaktı. Peygamberi sevmek de buydu zaten. Peygamberin hayat hikayesini anlatmak, Hira mağarasına başlayan vahiy peygamberin vefatıyla noktalamak ve bunu bu şekilde bilmek, öğrenmek yetmiyor. Asıl yeterli olan, asıl gerekli olan konu şu: peygamberin Hira'da başlayan ve vefatıyla noktalanan bu hayat mücadelesinde bize düşen neydi acaba? Biz Müslümanların öğrenmesi gereken şey neydi acaba? Biz anlatırken Mekke'yi, biz anlatırken Medine'yi, biz anlatırken işkenceleri, biz anlatırken sahabenin peygambere karşı olan tavrını, biz kendimizi oraya götürmemiz ya da o toplumu günümüze getirmemiz gerekmez miydi? Ya değilse peygamberin sireti, ya değilse peygamberin hayatı hiçbir şey ifade etmeyecekti. Herkes okuyabilir. Müşrik veya münafık veya Müslüman fark etmez. Ama herkes yaşayamaz. Müslüman yaşar. Müslüman peygamberi rehber edinerek yaşar. İşte Müslümanın tavrı da bu olmak zorundadır. Yoksa biz sireti anlatmaya başladığımız ilk günde de söylemiştik: hayat bir mücadeleden ibarettir. Ve tarih bir tekerrürden ibarettir. Ve devam ediyor. Müslümanlar peygamberin Hira'da başlayan o mücadelesinin her safhasını an be an yaşamaktadır ve yaşamaya devam edecektir. Müslümanlar gizli tebliğ dönemlerini de yaşayacaktır belki. Darül Erkamlardan geçecektir. Ve Müslümanlar hakarete uğrayacaklar. Adam yerine konmadıkları zamanlar yaşayacaklar. İnsanlar Müslümanları bir kenara köşe atmanın yollarını arayacaklar. Müslümanları hiçe sayma yollarını arayacaklar. Müslümanlara alay ederek yaklaşma yollarını arayacaklar. Olmadı, Müslümanlara işkenceye başlayacaklar. Boykot edecekler. Gıda ve ihtiyaç maddelerini yasaklayacaklar Müslümanlara. Müslümanların hareket kabiliyetini azaltacaklar. Ve Müslümanları Habeşistanlara, Medinelere hicrete zorlayacaklar. Ve Müslümanlar zaman zaman Taiflere gidecekler. Zaman zaman kendilerine destek veren Hatice'lerini, Ebu Talip'lerini kaybedecekler. Ve Müslümanlar zaman zaman Taiflere ümitle gidecekler ama ayaklarına kan dolarak dönecekler. Ve Müslümanlar Akabe biatlarını yaşayacaklar. Kendilerini kabul edecek kardeşleriyle anlaşmak üzere bir araya gelecekler. Ve Müslümanlar Medine'lerini kuracaklar. Bedirlerini yaşayacaklar. Uhud'larını yaşayacaklar. Hendekleri yaşayacaklar. Ve Müslümanlar Yahudilerle sürekli uğraşacaklar. Beni Kaynukalarla, Beni Nadirlerle, Kureyza oğullarıyla kapışacaklar. Ve zaman zaman Yahudileri başlarından def etmenin yollarını arayacaklar da Hayber'de yine karşılaşacaklar. Ve Hayber'de de onları sürecekler Müslümanlar. Hayber'leri yaşayacak Müslümanlar Yahudilerle. Ve Müslümanlar Hayber'de Yahudilerle kapıştıktan sonra bile rahat edemeyecekler. Bu kez Hristiyanlarla karşılaşacaklar. Mute'leri, Tebuk'leri yaşayacaklar. Ve daha nice gazveleri de birlikte yaşayacaklar. Ve Müslümanlar mücadele safhaları içerisinde azınlık olmanın verdiği bir moralsizlikle karşı karşıya kalabilecekler. Ama Müslüman şunu bilecekti: benim peygamberim, benim rehberim, benim önderim katılmış olduğu hangi savaşta çoğunluğu elde etmişti de mağlup olmuştu ya da galip gelmişti? Ya da benim peygamberim hangi savaşlarda kafir ordusundan daha çoktu da bu çokluğu sayesinde galip gelmişti? Bu soruyu soracaktı ve cevap olarak şunu diyecekti: evet, benim peygamberim sayısıyla, silahıyla, teknolojisiyle değil ya da kafasının çalışmasıyla ortaya koymuş olduğu savaş stratejileriyle, savaş planlarıyla değil, Allah'ın görünmez ordularıyla, Allah'ın görünmez destekleriyle bu işi bitirmişti. Ve Müslüman bunu düşünecekti, hayatına böyle devam edecekti. Ve peygamberin aralarında olmadığına üzülmek elbette hakkıdır. Ancak peygamberin sünnetini benliğinde, fert olarak kendi yaşantısında, toplum olarak kendi memleketinde sünnetin yaşattığı müddetçe peygamberin kendisiyle birlikte olduğunu hissedecekti. Ve Allah öyle diyordu: de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız beni sevin ki Allah da sizi sevsin. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Eğer Allah'ı seviyorsanız beni de sevin ki Allah sizi sevsin. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Peygamberi sevmek mi? Peygamberi hoş güzel karşılamak mı? Peygamberin hayat tarzı, geçirdiği mücadele safhalar anlatılırken gözyaşları mı dökmekti? Duygulanmak mı? Bunlar önemli değil. Önemli olan peygamberin sende bende ne kadar eseri var? Ne kadar peygambere benzeyebiliyoruz? Ne kadar peygamberle birlikte olabiliyoruz? Peygamberi odamızın köşesine oturttuğumuz zaman kendisine ne diyebileceğiz? Bunu söyleyebiliyor muyuz? İşte asıl konu bu. Ya değilse peygamberi hayat hikayesini anlatıp anlatıp ağlatmak, anlatıp anlatıp duygulanmak önemli değil. Sorar bu yarın peygamber, beni anlatırken ağladığın gibi gerçekten benim gibi yaşarken de ağladın mı? Mekke'yi yaşadın mı? Mekke'nin işkencelerini yaşadın mı kendi toplumunda ya da fert olarak hayatında? Medine'nin cihadını, devlet olma sürecini acaba yaşadın mı diye soracak elbette peygamber sana ve bana. İşte bunu yaptığımız zaman peygamberin siretini anlamış olacağız. Ya değilse peygamber gibi yaşamadıktan sonra, peygamber gibi bir hayat modeline talip olmadıktan sonra, peygamberin bize bırakmış olduğu kitap ve sünnet emanetlerine sımsıkı sarılmadıkça, hatta bir hadis gereğince azı dişlerimize sımsıkı sarılmadıkça bu siretinde, bu peygamber hayatını da hiçbir anlamı olmayacaktı. Demin ifade ettiğimiz gibi kıymetli dinleyiciler, sadece okumak, sadece öğrenmek, sadece peygamberin kronolojik hayat seyrini, işte 571 veya 70'te doğumundan başlayıp 632'de vefatına kadar sürdürdüğümüz bir hayat mücadelesini sadece aktarmak değildi siyerde ya da sireti anlatırken niyetimiz. Asıl vurgulanması gereken noktalar zaman zaman derslerimiz içerisinde size aktarmaya çalıştık. Elbette bir bütün değildi. Elbette tam ve mükemmel bir vaziyette değildi. Ancak şunu da hiçbir zaman unutmayalım ki böyle bir radyo programı konuşması sırasında, böyle zamanın sınırlı olduğu bir ortamda elbette ancak bu şekilde söylenebilirdi. Her şeyin söylenemediği elbette muhakkak. Bütün sireti anlattık dediğimiz zaman bir gerçeği ifade etmemiş olacağız. Evet, siretin hepsini anlatmadık. Siretin hepsini anlatacak bir zaman bulamadık. Ancak şunu ifade edelim ki sireti önemli noktalarıyla vurgulamaya çalıştık ve bunu bu şekilde de bilmemiz gerekecektir. Evet kıymetli dinleyiciler, Allah Resulü'nün yaşadığı hayat seyrine talip olanlara ne mutlu. Allah Resulü'nün sünnetini kendisine hayat modeli olarak seçenlere ne mutlu. Allah Resulü'nün siretini kendi sireti olarak kabul edenlere ne mutlu diyeceğiz. Ve Allah Resulü'nü sevenler, sevdiğini ifade edenler, sevdiğini ifade ettikten sonra onun sevgilisi gibi, onun sevdalısı gibi yaşayan insanlar elbette peygamberle birlikte Kevser'in başında da olacak, cennette de onunla birlikte olacaklardır. Ama sadece okumak öğrenmek değil, sadece ve sadece onun gibi yaşamak, ona benzemeye çalışmak. Ona benzemeye çalışan insanlara ne mutlu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kıymetli dinleyiciler.